Baldaki tuz, Yaşar Kemal.
Ayrım 47.
Düşündüm ki Gagarin'de değil de Neru'da, Aragon'da ya da Nazım Hikmet gitseydi oraya, bugünkü insan diliyle uzayı anlatabilirler miydi? Güçleri bu akılları durduran yeni duyguyu anlatmaya yeter miydi? Uzaya giden ilk insan, insanlığın bilinmezdi. Düşünüyorum ki daha yaşasaydı, 80'ine 90'ına gelseydi Yuri Gagarin, güzelim bir dede olsaydı, ana olarak da bize bir şeyler, bir başka düşler, büyüler anlatabilirdi belki. Yuri Gagarin diyorum, hala bu erişilmezliğin, bu olağan üstülüğün etkisindeydi belki. Yuri Gagarin bir aya giden ilk insan da ben olacağım demişti. Bu insanlığın bitip tükenmez gücünün en güzel belirtisiydi. Yuri Gagarin yeni bir insandı. Yeni ve büyük çağ açtı. İnsan soyunu onurlandırdı. O ölüme karşı koymuş, onu yenmiş, insanlığa ilk büyük zafer kapısını açmış insandı. Bağımsızlığa can atan insanlıkta ilk bağımsızlığa kavuşmuş insandı. Doğayı yenilgiye uğratan ilk insandı, böylesine. Gagarin öldü. İnsanlığın bir yerinden en güzel bir çiçek koptu. Ama o insanlığı zenginleştiren en büyüktü. O karanlıkla aydınlık arasında kesin bir çizgi çizen insandı. Gagarin'den sonra insanoğlu kendine daha güvendi. Bilime daha güvendi. İyiliğe, güzelliğe, aydınlığa daha güvendi. İnsanlığın büyük zaferine daha güvendi. Gagarin'den sonra insanoğlu kendini daha çok arıttı. Kirlerini biraz daha döktü. Işığın kökünü gören, karanlığın kökünü gören insandı. Onun bir dede olması, aya giden ilk insan olmasa da, aya giden ilk insanın elini sıkması, aya giden ilk insanları okşaması ne güzel olurdu. Bu onun hakkıydı. İnsanlığın başı sağ olsun. 2-4-1968. Çağların en büyük şairi Nazım Hikmet. Kadrim bilmemişin eline düştüm. Eğil dağlar, eğil sılam görünsün. Bir halk türküsünden. Bence işe ilk Simavne kadısı oğlu Şeyh Bedreddin destanıyla başladı. Dünyanın en büyük destanı sayılan İlyada ve Odise bu topraklarda doğmuş, büyümüş, ünlenmiş, yaşamıştır. İlyada'dan, Odise'den parçalar da halk dilinde dolaşır durur. Dede Korkut masalları büyük destandan kalan parçalardır. Köroğlu da öyle. Anadolu'nun doğusunda, güneyinde, günümüzde bile destanlar söylenir. Hem de bir, iki, üç değil, bir sürü destan dillerdedir daha. Anadolu toprağı dünyanın destan toprağıdır. Zengin, belalı kişiliği olan bir topraktır. Destanı, o edebiyatın tarihçilerinin anladığı gibi dar bir çerçeveye sokmamak gerek, yanlıştır. Destan her çağda vardır ve de olacaktır. Destanın çağı yoktur. Hangi çağda, hangi yerde büyük çatışmalar olacaksa orada destan olacaktır. İşte Nazım Hikmet çağımızda Anadolu destan geleneğinin en büyük halkalarından biridir. Şeyh Bedreddin'le işe başladı demiştim. Nazım Hikmet Anadolu'yla ilişki kurar kurmaz şiirde de destanla ilişki kurmak zorunda kaldı. Nazım Hikmet çapında bir dünya şairi kendi büyük geleneğine varmak zorundaydı. Öyle de yaptı. Büyük geleneğinden ilk olarak yararlandığı eser Bedrettin Destanı'dır. Şeyh Bedrettin de onun daha önce yazdığı şiirlerden hemen ayrılır. Onu büyük bir şair çapına yükseltir. Şeyh Bedrettin Destanı diliyle, yapısı, kuruluşuyla tam bir destandır. Ve daha sonraki büyük destanına hazırlıktır. Memleketimden insan manzaraları bizim çağımızın büyük destanıdır. Bu destana Türkiye ve dünya insanları girer. Bu büyük destanda çağımızı yoksul köylüsü, askeri, sömürüleni ve sömüreniyle yaşarız. Destanın dili Yunus'un, Karacaoğlan'ın, Dadaloğlu'nun ve Pir Sultan Abdal'ın dili gibi halkın konuştuğu dildir ve destan halkın konuştuğu gibi düz yazılmıştır. Gündelik dildir. Zaten bütün destanlarda dil halkın gündelik dilidir. Manas destanında da öyledir. İlyada'da da öyledir. Memo Zini'de de öyledir. Destanın kendine has bir ayrı dili olduğunu sananlar yanılıyorlar. Nazım Hikmet destanı iyi kavramış, destan üstüne çalışmış, ıncını cıncını elemiş, büyük destancılara çıraklık etmiş, aynen gelenekteki gibi ve kendisi de büyük ustaları gibi bir destancı mertebesine çıkmış. Destancının hayatı halk içindedir. destanını halkla birlikte yapar. Nazım Hikmet'in hayatı da böyle olmuştur. Bir gün Nazım Hikmet'e dedim ki, hapishane olmasaydı bu büyük destan olur muydu? Belki başka şey olurdu ama destan olmazdı. Onu hapiste hep birlikte yazdık dedi. Ben onlara sorardım, onlar bana anlatırdı. Ben destandan parçalar yazar, onlara okurdum. Böyle böyle yazıldı destan. Edebiyatla uğraşanlar bilirler ki destanın doğuşu böyledir. Destanı halk sanatçısıyla birlikte yapar. Ben dedim ki, hapishane olmasaydı sen gene halka gitmenin yolunu, onunla birlikte büyük bir destan oluşturmanın yolunu bulurdun dedim. Çok alçak gönüllü adamdı. Buna karşılık vermedi. Birkaç gün sonra ya bu konuşmamızın üstünde düşünmüş ya da ayrı bir konu olarak üstüne varmış. Ömrüm hapishanede geçmeseydi ben böyle olmazdım dedi. Daha çok çalışır belki de iyi bir şair olurdum dedi. Ben şaşırdım. Nazım gibi bir adam ben daha bir iyi şair olurdum diyor. Yunus'tan bu yana bir milletin en büyük şairi ve çağların en büyük şairlerinden biri. Burjuvazi, burjuvazi değil, sanılmıştır komprador sınıfı. Bu yozlaşmış bu ihanet içindeki sınıf Türk milletinin en büyük şairane kahretti. Onu süründürdü, onu bir yaban elde ölmek durumuna soktu. Bu sınıf Nazım'a niçin bu kadar düşmandı? Onu mahkum etmek için düzmece mahkemeler kuracak kadar niçin düşmandı? Çünkü bu sınıf bilinçli ya da bilinçsiz Türk halkına düşmandır. Türk milletine en hafifinden Türk kültürüne düşmandır. Bir milletin en büyük şairine düşmanlık, o milletin kültürüne, kendisine düşmanlık demektir. Millet düşmanlarının Nazım Hikmet'e yaptıkları kötülük, tarihimizin en büyük ihanetlerinden birisi olarak kalacaktır. Kapkara bir ihanet. Nazım Hikmet'in büyük destanı Türk milleti durdukça ocak başlarında okunacak ve bu büyük destan Türk kuşaklarınca okundukça da Nazım Hikmet'e kötülük yapan hainler lanetleneceklerdir. Nazım Hikmet davasının yeniden başlaması ve Nazım Hikmet'in beraat etmesi hainlerin mahkumiyeti olacaktır. Bir de Türk adliyesini büyük bir töhmetten, burjuva sınıfıyla işbirliği yapmak töhmetinden kurtaracaktır. Yoksa Türk milleti durdukça Nazım Hikmet'i hiçbir zaman, hiçbir çağda mahkum etmeye kimsenin gücü yetmez. 24.1.1967 Nazım Hikmet ve Halk. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden yaratan ki onlardır, Nazım Hikmet. Yüzyılımızın en büyük insanlarından biri olan Nazım Hikmet, üstüne çok düşünmemiz gerek. Biz her şeyde bir kısır döngüne olduğumuz için, Nazım Hikmet olayına da gereken önemi vermedik. Koskocaman Nazım Hikmet neredeyse bir hayranlık sevdasında yitip gidecek. Nazım Hikmet yüzlerce genç için her bir yönüyle bir araştırma kaynağı olabilirdi. Nazım Hikmet'i sevmek, ona hayran olmak demek, onu araştırmak, onu anlamak demektir. İşin kötü, acı yanı, Nazım Hikmet'in hayatını bile orta güçte bir Rus yazarı yazıyor ve biz onu Türkçe'ye çevirmek zorunda kalıyoruz. Olacak iş değil. Bu kadar şair, bu kadar genç hikayeci, ellerini kollarını bağlamışlar, öylece durup duruyorlar. Nazım Hikmet'in öylesine zengin, öylesine renkli, öylesine acı bir hayatı var ki, İyice bir yazar o hayattan çağımızın en ilginç yapıtlarından birini çıkarabilirdi. Bursa'da, Çorum'da, köylerde, kentlerde Nazım Hikmet'in arkadaşları daha canlı anılarıyla yaşıyorlar. Her birinden bir yeni Nazım Hikmet öğrenmek olanağı daha var. Sonra akrabaları, evi, yurdu, dostları el değmemiş öylesine durup durur. Sonra Nazım Hikmet'in halkla ilişkileri, halk adamlarına davranışları, Türkiye'de başı boş da olsa bir takım sosyalist gözükenler genç sosyalistlere başıboşluğu, örgüt düşmanlığını, halk düşmanlığını öğütleseler de sosyalizme doğru hızlı bir yöneliş var. Büyük bir kaynaşma içindeyiz. Memleketimize özgü bir sosyalizmi kurma direnci güç kazanıyor. Bu işte de Nazım Hikmet'e başvurmak en sağlam yollardan biri. Nazım Hikmet bütün hayatında esaslı bir düşünceye ölünceye kadar bağlı kalmıştır. Bir tek sosyalizm vardır. O da halkın kurduğu, halkın kuracağı sosyalizm. Ondaki halk inancı sonsuz bir inançtır. onca halkın katılmadığı her güzellik, iyilik yarımdır, yanlıştır. Biz her milletin kendine özgü sosyalizmi olacak derken, her milletin halkı o sosyalizme damgasını vuracak demiştik. Bir takım kas kafalılara halk gerçeğini anlatmak zor. Nazım Hikmet'i Nazım Hikmet yapan, onu çağın en büyük şairlerinden biri eyleyen, onu çağın en ilginç kişilerinden biri kılan elbette ondaki büyük sanatçı ve insanlık gücüdür. Ama bunun da üstünde onun en büyük özelliği ondaki sonsuz halk inancı ve halk sevgisidir. O halkı yıllarca iyi kötü yönleriyle derinlemesine yaşamış kişidir. Onun elinde halktan nefret etmek, halkı sevmek olanakları vardır. Halktan nefret edecek kadar halkı tanıyordu, sevecek kadar da. Halkı yaşamış sanatçılar, kişiler çoğu zaman ya halktan nefret ederler ya onu sonsuz severler. Dostoyevski'nin ve Nazım Hikmet'in halkı derinlemesine yaşamaları onlara tükenmeyecek bir halk sevgisi vermiştir. Bu iki dev sanatçıyı böylesine yücelten onlardaki halk sevgisidir. Dostoyevski'de olsun, Nazım Hikmet'te olsun inanılmaz bir halk sevgisi vardır. Bu her iki büyük kişi de halk sevgisinden dolup dolup taşarlar. Bu iki ayrı cins sanatçı, iki karşıt kişilik bir yerde el ele yürek yüreğe gelirler halk sevgisinde. Nazım Hikmet en büyük eserinin adına boşuna memleketinden insan manzaralı dememiş. Bunun büyük bir anlamı var. Bu eser büyük bir halk destanıdır. Parça parça bütünüyle halkımızı çizer. Halka canlı doğaya bakar gibi bakar. Doğanın yaratıcılığı, güzelliği, büyüklüğü halkta vardır. Doğanın belası, zelzelesi, karı kışı, zulmü halkta vardır. Nazım halka göre gözü kapalı bir hayranlıkla bakmaz. Onun için halk da doğa gibi bir yaratıcılıktadır. Dostoyevski'nin el yordamıyla bulduğu halk sevgisi onda bir bilinçtir. Nazım Hikmet başka bir destan da yazmıştır. Memleketinden manzaralar. İşte bu ikinci manzaralar bütün şiirlerine dağılmıştır. Bu ikinci manzaralar da ötekinin aynıdır. Birinde memleketin insanları, ötekinde memleketin doğası. Nazım Hikmet'te bu iki sevgi, iki hayranlık, bu iki güzellik iç içe can canıdır. Birbirinden ayrılamaz. Nazım Hikmet bir ömür boyunca sevginin, dostluğun, aydınlığın, güzelliğin türküsünü söylemiştir. Bu sanatın derinlemesine halkla birlikte varmıştır. Yürekte acımak olacak. İnsanlık yani yavrum. Sanatta olsun, politikada olsun halkla birlikte yürüsen, onun sevgisini, dostluğunu, yaratıcılığını esas alırsan aldanmazsın. Ta Homeros'tan Yunus Emre'ye, Yunus Emre'den Nazım'a kadar bu böyle olmuştur. Halk insana biz buradan gider olduk, kalanlara selam olsun dedirtecek bir yürek verir. Alabilene aşk olsun. Biz gözlerimizi kör etmişiz. Bizler yozlaşmanın eşiğindeyiz. Önümüzde duran Nazım Hikmet gerçeğine bakmıyoruz. Alnımızda balkımış bu ışığı görmüyoruz bile. Halkın eli böylesine elinde, halkın sevgisi böylesine yüreğinde olmasaydı Nazım Hikmet, Nazım Hikmet olamazdı. Yunus da, Homeros da öyle, Dostoyevski de. İnsanlığın yüreğine girmiş her büyük insanın elinde halkın eli var. Bundan sonra da başka türlüsü mümkün değil. Kerem Usta. Kerem Usta bu gecekonduyu dişiyle tırnağıyla yaptı. Kim ne derse desin, kim ne dedikodu yaparsa yapsın, bu gecekondunun her taşında, tahtasında Kerem Usta'nın bir damla teri vardır. Yıllar önce, kaç yıl önce olduğunu kimsecikler bilmiyor, Kerem Usta buraya, Florya ile Menekşe arasındaki yarın dibindeki küçük düzlüğe, istasyonun az yukarısına doğru olan yere ilk kazığı çaktı ve ilk kökü dikti. Bir kök domatesti Kerem Usta'nın eliyle toprağa dikilen. Kerem Usta bu kök domatesle bütün yaz uğraştı. Toprağını un gibi eledi, ölçüyle suladı. Tozlanan yaprakları teker teker ıslak bezlerle sildi. İri, sulu, kırmızı domatesler oldu bu kireç toprağında. Buna en çok Kerem Usta şaşırdı. Hani kurt tavukların yumurtalarından ördek yavrularını çıkar ya, ördek yavruları doğru göle. Tavuk bu maceraya şaşar kalır. Kerem Usta yumurtalarından ördek çıkmış tavuk örneği, Kerem Usta bu büyük insan boyu olup harmanlanmış domatesten bir tek kırmızı domatesi koparıp yemedi. Son güze kadar domates kümesi öyle kırmızı kırmızı ak yarın dibinde parladı durdu. Kerem Usta'nın elinin emeği, iftiharıydı bu domates. Onun yanına varınca kutsal bir şeyin yanına varmış gibi ürperiyordu usta.
Ayrım sonu.